Ayrım 6, sayfa 73. Asil'in yıllığı. Evden çıkmadan önce belki de dönüp bakmalıydım. Büyüdüğüm odaya dönüp kimin hayatta kaldığını öğrenmeliydim. Ama yapmadım. Annemin vestiyerdeki çantasından ve antredeki telefon sehpasındaki babamın cüzdanından para almayı tercih ettim. Bugün hangisi hayatta? Belki de ikisi birden. Bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Hangisinin hikayesi doğru, onu da bilmiyorum. Ama o günden geriye kalan sadece kurallar oldu. Temel kurallar. Onları hiç unutmadım. Hatta o günden sonra öğrendiğim hiçbir şeyi unutmadım. Yaşadığımın, psikiyatrinin hangi çıkmaz sokaklarında adresi var bilmiyorum. Ama ben o gün iyileştim. İntihar etmek için girdiğim odadan dirilerek çıktım ve eve dönmedim. Zihnim bir enerji santrali gibi işlemeye başladı. Kuralları geliştirdim, kurallar ekledim. Onları bir zamanlar tanımış ya da tanımamış olmamın hiçbir önemi kalmadı. Çünkü ikinci patlamayla birlikte öncesindeki olayların sonuçları yok oldu. Sadece kurallar kaldı ve hiçbir patlamanın kural bilgisini yok edemeyeceğini anladım. Evin kapısına açık bıraktığımı anımsıyorum. Gerek yoktu kapatmaya. Çünkü o evin ihtiyacı olan elektrik ya da su değil, duvarların arasında bir delikti. Dışarıya açılan bir delik. Benden sonra o kapıdan kimler girdi, kimler çıktı bilmiyorum. Ama beni evden uzaklaştıran her adımda çorak zihnimin düşüncelerle sulandığını anımsıyorum. Bir yıl. Bugün tam bir yıl oldu. Evden çıkıp kendime gelelim. Önce bir pansiyon buldum. Küçük bir pansiyon, küçük bir oda. Yemek yedim herkes gibi, düşündüm. Kimsenin yapamayacağı gibi. İzledim. Yüksek zihnimden dökülen düşünceler şelalesini. Hayal ettiğim her şeyi yapabileceğimi anladım. Ancak bilgiye ihtiyacım vardı. Daha çok bilgiye. Ve daha çok. Bir kütüphane buldum. Geniş masaları ve dar koridorları olan. Kimsenin açmadığı kapakları kaldırdım. Kimsenin çevirmediği sayfaların köşelerini katladım. Kuralların işleyişine dair en küçük bilgiye ulaşmak için günlerce kitapları kazdım. Birbirleriyle ilgisiz olduklarına yazarlarının bile yemin edeceği kitapları üst üste koyup çiğnedim. Alfabetik sıralamalar içinde kaybolduğum bir gün ona rastladım ve hakkında okuduğum ilk cümlede onun kim olduğunu anladım. Doğumumdan yüzyıllar önce kuralları tanımış olan biri. Pierre Simon Laplace ya da Laplace Markizi, 1749 yılında Normandiya'nın Beaumont-en-Auge köyünde doğmuş bir dahi, astronom ve fizikçi. Ama diğerleri gibi burnu göğsünde gezenlerden değil, gerçek bir insani deha. Dünyanın Düzeni adındaki başyapıtın yaratıcısı. Napolyon Bonaparte kendisine evrenin düzenini açıklayan bir kitap yazmış olmanıza rağmen içinde tek bir tanrı kelimesi bile geçmiyor dediğinde, çünkü böyle bir varsayıma ihtiyacım yok yanıtını vermiş olan bir kurallar hakimi. Laplace'in düşünce düzeni benim için yaratılmış bir yoldu. Matematiği düzenin işleyişini keşfetmek yolunda bir araç olarak kullanmayı seçmişti. Düşüncesinin temeli şuydu. Evrenin şimdiki hali, geçmişinin sonucu ve geleceğinin nedenidir. Herhangi bir zamanda doğayı oluşturan bütün güçleri hareketlerini bilip bunları inceleyebilecek kadar geniş olan bir zihin ortaya çıkarsa evrenin en hacimli nesnelerinden atomlara kadar her şeyin hareketini açıklayan bir denklem kurulabilir. Bunun sonucunda söz konusu zihin için hiçbir şey gizli kalmayacak ve geçmiş de, gelecek de şimdiki zaman kadar gözlerinin önünde belirecektir. Laplace'in söz ettiği zihne ondan sonraki yaratıcılar şeytan adını verdiler ve Laplace bu üstün zihni olasılıklar teorisiyle birleştirdi. Kara deliklerin varlığını ilk sezenlerden ve kuantum fiziğinin düşünsel kurucularından biri oldu. Tek amacı her şeyi açıklayan denkleme ulaşmakta. İnsan davranışlarından gezegenlerin yörüngelerine kadar her şeyi gözler önüne serebilen bir denklem. Bütün kuralların toplamı, bütün olasılıkların toplamı, var olan her şeyin toplamı. Ancak böyle bir denkleme sadece Laplace'in hayali şeytanı ulaşabilirdi. O lanetli varlık ben olabilir miydim? Bu soruya hala bir yanıt veremedim. Ancak Laplace ile tanıştığım gün ayak parmaklarımın ucundaki yönü bulmuştum. Kütüphaneden çıktığımda zihnimdeki sözlükte tesadüf kelimesinin karşısında cehalet yazıyordu. Tesadüf olarak adlandırılan her olay nedeni bilinmeyen herhangi bir gelişmeydi. Yürüdüm. Saatlerce. Saatlerce yürümek. İki göz kırpması arasında bir sokağın başlangıcından nereye düştüğü belli olmayan bir caddeye adımlar atmak. Bir kavşakta uyuyakalıp bir duvarın sonunda uyanmak. Aynı sokaktan dördüncü kez geçtiğini dilencilerin bakışlarından anlamak. Soğuk bir güneşin terlettiği tek kişi olmak. Sadece evsizlerin kullandığı üst geçitlerin basamaklarına basmak. Saatlerce. Kırmızı ışıkta bekleyen adamların arasında gideceği yeri bilmeyen ve bunu önemsemeyen tek kişi olmak. Hiç bitmeyecekmiş gibi geçen otobüslerin yok olmasını beklemek. Dar kaldırımlarda omuzlarından birini geriye atmak. Saatlerce nedensizce şehri delen iş makineleri gibi yürümek. Ben de kanlı bir biftek yemek için durana kadar yürüdüm ve ne istediğimi düşündüm. Tanıklık ettiğim dünya şiddet kullanılarak yönetiliyordu. Ancak kimse bunu itiraf etmiyordu. Hatta şiddet kelimesi bile gömülmüştü. Onun yerine başka bir kelime kullanılıyordu. Para. Çok daha nazik, çok daha yasal, çok daha ahlaki. Çağdaş uygarlıkta şiddetin anlamı paraydı. İhtiyacım olan güç her banknotun içinde yeterince vardı. Kuralları kullanarak paraya ulaşmanın yolu kurallar bilgimi satmaktan geçiyordu. Kuralların varlığını bilmeyenlere sayıları şiddetin doruğuna çıkmama yetecek kadardı. Ben insanların yarattığı sorunlara çözümler yaratacaktım. Yüzlerinin içine bakıp geleceklerini anlatacaktım. Bir kural danışmanlığı. Mesleğimin adı bu olacaktı. Ancak kimseyi tanımıyordum. Hiç kimseyi. Son paramı bir gazeteye 3 gün boyunca ilan vermek için harcadım. Ülkenin en büyük gazetesine. O kadar basit cümleler kurmuştum ki ilanı telefonla yazdırdığım kişi yüksek sesle 3 kez okuyup doğru duyduğundan emin olmak istedi. Neden böylesiniz ve neye dönüşeceksiniz? Pansiyonun sahibini ailemden para beklediğimi söyleyerek görüş açımdan uzaklaştırdım. Pansiyonda kaldığım 12 günün ücretini böyle bir anın geleceğini bildiğim için her 4 günde bir bankaya gidip geldikten sonra ödemiştim. Tabii ki bankaya girmiyordum. Sadece yürüyüş. Çünkü ben ailesinin gönderdiği parayla yüksek lisansını bitirmeye çalışan, bu arada kiralık ev arayan bir zavallıydım. Pansiyonun sahibi ilkokulun kapısından bile girmemişti. Öğretimin üst düzeylerinde seksek oynayan bir genci destekleyebileceğini hesaplamak zor değildi. İlkokul kelimesini sadece adres tarif ederken kullanan yaşlı adamı bulmam için 9 pansiyon ve 7 otel gezmem gerekmişti. Bana verdiği süre 3 gündü. Ne tesadüf. Sana 3 gün mühlet, para yoksa sokak var, anladın mı? İlandaki numara pansiyonun 2 kol genişliğindeki resepsiyon bankosunun üzerinde duran telefona aitti. Göbeğinden kesilmiş bir telefon kulübesini andıran banko, telefonun çalışıyla 3 gün içinde defalarca sarsıldı. Çünkü tek ayağı diğer üçünden daha kısaydı. Arayanların çoğu meraklarını gidermek isteyen ve bir gazete ilanını bu nedenden dolayı arayacak kadar zamanı olanlardı. İlgimi çeken şey onlarda yoktu. Para. Üçüncü gün aranların arasında bir kadın, "Görüşebilir miyiz?" diye sordu. Sesinin kumaşı, dilinin perdesi ve kelimelerin dengesi evet demem için yetti. Önceki sorusuysa ne sattığıma dairdi. "Olasılıklar bilgisi" diyerek yanıtladım. Yaşlı adamın kolundaki saati bir geri sayım makinesi olarak kullanmaya başladığı dakikalarda kadınla buluştuk. Ben 5 dakika erken, o 5 dakika geç geldi. Kimin daha çok parası olduğuna ilişkin basit bir gösterge. Park ederken arabasını görebileceğim bir meydanın kaldırımına atılmış bistro masalarından birinde oturuyordum. Yer seçimini uygun bulmuştu. Çünkü tanımadığı bir adamla buluşurken gerektiğinde yardım isteyebileceği gündelik bir kalabalık tarafından kuşatılmayı tercih etmişti. Toyota Corolla. Evet, bir Jaguar ya da Land Rover değildi. Ama yine de Toyota'yı sattığı takdirde aldığı parayı paylaşsak bile yaşlı pansiyon sahibi beni ortaya yapabilirdi. Ancak şimdilik dikkat edilmesi gereken başka şeyler vardı. Yürüyüşü, saçları, üzerindeki giysiler, ayakkabıları, makyajı, aksesuarları, bakışlarını çevirdiği yönler. Çünkü her ne kadar hiç kimse görüldüğü gibi olmasa da herkes göründüğü gibi olmaya çalışıyordu. Rahat gibi görünüyorsan rahat olmaya çalışıyorsundur. Görüntün hayalindir. Nadiren gerçekleşir ama en azından çabanın hangi yöne aktığı bellidir. Kızıl saçlar, gözlük, yuvarlak yüzünü dengeleyecek köşelere sahip bir çerçeve. Açık mavi gömlek, kolları kıvrılmış, siyah bir pantolon, siyah kısa topuklu küt burunlu ayakkabılar. En az 40 yaşında. Ve ona baktığımı biliyordu. Çünkü o da bana bakıyordu. Her ne kadar tanımasa da. Ancak bir kural danışmanı olacaksam... Kendimi tanıtmadan ayağa kalkmalı ve kalabalığın arasından onu seçtiğimi bilmeliydi. Evet, işte böyle başladı. İlk müşterim. Ayağa kalktım. Bana doğru geldi. Elimi uzattım, tokalaştık, adımı söyledim. Telefondan sonra ikinci kez adını duydum. İkinci kez ve oturduk aynı anda. 15 gün önce neler yaptığımı bilseydi bu kadar işten gülümseyemezdi. Ancak kimse 15 gün önce ne yaptığımı önemsemiyordu, ben bile. Belki sadece annem ile babam ya da hangisi hayattaysa. Sadece onlar unutamıyordu olanları. İki Türk kahvesi. İçki içmiyordum artık. İlk soru. Nasıl çalışıyorsunuz Asil Bey? Uyguladığınız yöntem nedir ve olasılıklar bilgisinden ne kastediyorsunuz? İlk yanıt. Öncelikle şunu bilmenizi isterim. Bütün bunların ne parapsikolojiyle ne de herhangi bir şarlatanlıkla ilgisi var. İlgilendiğim ve uzmanı olduğum tek konu öngörü. Ben bir öngörücüyüm. Ve zihnimdeki öngörü düzeneyi bilgiyle çalışıyor. Herhangi biri ya da olay hakkında öngörümü merak edenler bana danışıyorlar. Sahip oldukları bilgiyi benimle paylaşıp olayı ya da kişiyi incelemem için bir süre veriyorlar. Araştırmamı yapıyorum. İhtiyacım olan bütün bilgileri toplayıp söz konusu kişi ya da olayın zaman içinde seyir rotasını müşterime sunuyorum. Bir örnek. İş arkadaşınızın davranışları sizi rahatsız ediyor. Ve bir yıl sonraki mevkiini bilmek istiyorsunuz. Çünkü bugün bu bilgiye göre davranacak, gerekirse önleminizi alacaksınız. Bu noktada devreye ben giriyorum. Yanılma payının %2 olduğu bir zaman çizelgesinde iş arkadaşınızın mesleki yolunu size çiziyorum. Ancak bu yolda eksik olan tek güç sizin müdahaleniz, özgür iradeniz. Dolayısıyla elde etmek istediğiniz sonuca göre hangi tutumu benimsemeniz gerektiğini size öğretiyorum. Buna kader değiştirmek deniyor. 2 rapor. Biri müdahaleniz olmadan olay ya da kişinin geçeceği noktaları içeriyor. Diğeri ise müdahaleniz doğrultusunda olay ya da kişinin geçeceği noktalardaki değişimi içeriyor. Sattığım hizmet bu. Hala ilgileniyor musunuz? Tabii ki ilgileniyordu. Çünkü bakışlarını gözlerimden ayıramıyordu. Mavi olana daha çok bakıyor, bir insan olup olmadığımdan emin olmak istiyordu. İletişim kurulan kişi sağır değilse sesin etkisi büyüktür. Kullandığım ton mektuptaki daktilo harflerinin taşıdığıyla aynıydı. Ansiklopedik bir ses tonu. Anlattıklarımdan o kadar etkilendi ki kahvesini içemedi. Ağzına sadece su dolu bardağı götürebildi. Bana yüzlerce soru sormak istiyordu. Birinciden başladı. Medyum değilsiniz değil mi? Gülümsedim. Hayır hanımefendi, ben bir denklemciyim. Denklemler kurarım, o kadar. İkinci soru geldi. Herhangi bir konu ya da kişiyi incelemenizi isteyebilir miyim? Şans oyunları dışında kalan her şey olabilir. Çünkü onlar tesadüfün olmadığı bir evrende tesadüf aşkıyla yaratılmış düzeneklerdir. Kuralları hayatın işleyişinden farklıdır. Üçüncü soruda aramızdaki masaya döküldü. Söyledikleriniz inanılmayacak kadar iddialı. Bana sunabileceğiniz herhangi bir kanıt var mı? Paraya ihtiyacım vardı. Kanıtlar sunarak zaman kaybetmeye değil. Ama ona istediğini verebilirdim ve de öyle yaptım. Şu an için size verebileceğim tek kanıt, kanıt vermesem de benimle çalışacağınızı biliyor olmam. Çatılan kaşlarının gürültüsünü duydum ya da duyduğumu sandım. Bir saniyeliğine sinirlendi. İkinci saniyede etkilendi. İkimiz de merakın çekim gücünü biliyorduk. Tamam, kabul ediyorum. Haklısınız. Şimdi gidiyorum. Bir saat sonra burada tekrar buluşalım. İncelemenizi en çok istediğim konuyu düşüneceğim. Sizin için uygun mu? İlk müşterim. Her şey uygundu benim için. Ancak konuşulması gereken bir konu daha vardı. Para. Böyle bir hizmetin değeri ne olabilirdi? Ücretinin üst sınırı olmayan bir hizmet. Ancak ilk müşterimde farklı davranacaktım. Çünkü öngörü bağımlılık yaratan bir bilgiydi. Bir tür uyuşturucu. İlk dozun bedavaya yakın bir ücreti olması gerektiğine karar verdim. Dünya üzerindeki bütün sokaklardan geçmiş ve geçecek olan uyuşturucu satıcılarının deneyimlerine güvenerek, ilgilenmemi isteyeceği konunun zihinsel düzeyini öğrendikten sonra şaşıracağı bir miktar telaffuz edecektim. Anlaştık, bir saat sonra görüşmek üzere. Pansiyona dönmeyecektim, hemen değil. Geceyi sokakta geçirebilirdim. Ne kağıda, ne kalemi, ne de bir bilgisayara ihtiyacım vardı. Üzerimdeki gömlek ve pantolon bir gün önce yıkanmış olduğu için temizdi. Sadece Stan Smith'ler beyazlıklarını bir ton kaybetmişlerdi. Bir saat boyunca masadan kalkmadım. Kalkmadığım için de hesabı istemedim. Yan masadaki adamın okumadığı gazetesini ödünç alıp kendimi arkasına gizledim. 40 dakika boyunca aynı sayfaya görmeden baktım. 15 dakika boyunca da kadının hangi konuyla karşıma geleceğini düşündüm. Olasılıklar dünya kadardı. Ama dünya en iyi olasılıkta. Milyonlarca olasılığın en iyisi. Oluşum zamanıyla üzerindeki gazların birbiriyle etkileşim biçimi ve süresiyle en iyi olasılık. Buluşmaya 5 dakika önce geldi. Bu da şimdilik görünmeyen paranın mutlaka hesabıma yatırılacağının kanıtıydı. Tokalaştık ve aynı sandalyeye oturdu. Ciddi bir yüz taşımasına rağmen heyecanlıydı. Göremesem de hissedebiliyordum. Hayatının en önemli kararını vermiş gibi davranıyordu. Kendisi için en değerli olan sırrı öğrenmek istiyordu. Bir saat süresince bunun hangi sır olduğunu düşünmüştü. Kendisi için en değerli bilgi neydi? Konuştu ve öğrendim. Bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Bir lokanta. Ancak bir ortağım var, bir erkek. Bir zamanlar sevgilim olmuş biri. Ancak şimdi dostuz. Ama ona güvenmekte tereddüt ediyorum. Çünkü beni hala sevdiğini düşünüyorum. Ve bu ortaklığa da sadece beni etkilemek için girdiğini düşünüyorum. Beni satın almanın kolay bir yolu. Ama belki de yanılıyorumdur. Belki de beni gerçekten bir dostu olarak görmeyi öğrenmiştir. Ama bu konuda risk alamam. Çünkü eğer yeniden sevgilisi olmamı istediği için bu işe para yatırıyorsa, ben hayır deyince derhal çekip gider ve mahvolurum. Hukuki işlemlerin başlamasına 2 hafta var. Bilmek istediğim şu. Lokantayı tek başıma ve daha fazla zorlanarak mı açmalıyım, yoksa ortaklığa girip riskleri onunla paylaşmalı mıyım? Ne kadar basit bir soru gibi duruyor, değil mi? Ne kadar sıradan ve yüzeysel. Ancak hayat asla basit değildi. Çünkü bazı durumlarda insan davranışını yönlendiren etkenlerin sayısı evrendeki yıldızlar kadar olabiliyordu. İlk müşterim ve ilk zihinsel alıştırmam. 6 aylık bir çifte rapor yeterli olacaktır. Sorunuzun yanıtını sadece siz vereceksiniz. Ancak kararı vermenizi kolaylaştıracak bilgileri size sunabilirim. 2 olasılık için de gerçekleşmeleri durumunda gelişecek olayların listesini vereceğim. 6 ay içinde gelişecek olayların dökümü. Ve bunu yapabilmem için bütün sorularımı yanıtlayacaksınız. Sorularımın ulaşmak istediğiniz bilgiyle ilgisini sorgulamayacaksınız. Ortağınızla ilgili yanıtlarınız benim için eksik kalacaktır. Dolayısıyla bir araştırma yapmam gerekecek. Sizden tek ricam bana karşı dürüst olmanız. Çünkü yanıtlarınızdaki ayrıntı eksikliği ya da yanlışlık bütün olayların değişmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla da yanlış bir karar vermenizle. Bu düzeyde bir çifte raporun ücreti 250 liradır. On binlerce liralık bir yatırımın sonucunu öğrenmek için sadece 250 lira. Araştırma gerektiği için yarısını şimdi ödemeniz gerekiyor. Diğer yerde raporları aldığınızda anlaştık mı? Anlaşmamak için hiçbir neden yoktu. Çünkü cüzdanında 250 liranın 3 katı duruyordu. Bunu daha sonra öğrendim. Anlaştık. Raporları ne zaman alabilirim? 10 gün sonra. Böylece karar vermeniz için 5 gün süreniz kalır. Ve sorgu başladı. Zihnimdeki grafikleri tamamlamamı sağlayacak bütün soruları sordum. Zorlandı. Bazılarına yanıt vermeden önce hiç tanımadığı bir adama hayatını neden anlattığını düşündü. Ama yine de eski sevgilisi ilk kez nerede ve ne zaman seviştiklerini söyledi. Seviştikten sonra ne düşündüğünü söylediği gibi. Sorgu 3,5 saat sürdü. Kadın hakkında o kadar fazla bilgiye sahip oldum ki zihninin nasıl çalıştığını çıplak gözle görebiliyordum. Bir sonraki sigarasını kaç dakika sonra yakacağını, neden siyah bir pantolon seçtiğini, tuvalet kağıdını nasıl kullandığını ve bana aşık olacağını biliyordum. Eski sevgilisiyle ilgili sorularımı tahmin ettiğim gibi önemli eksikliklerle yanıtlayabilirdi. Yanıtlayabildi. Sorgunun sonunda ayağa kalktık ve kendisini arayacağımı söyledim. Ücretimin yarısını alıp hesabı ödedim. Ayrıldık. İlk gördüğüm taksiye binip eski sevgilisinin bürosuna gittim. Araştırma kural danışmanlığının en zor aşamasıydı. Çünkü her ne kadar kurallar benim için birer broşür olsalar da bilgi daima gizliydi. Paylaşmak istemediği takdirde bir insandan bilgi almak olanaksızdı. Ne işkence ne de para. Hiçbir şey işe yaramazdı. 2 saat büronun önünde bekledikten sonra eski sevgilinin binadan çıktığını gördüm. Tanıma uyan tek kişiydi. Takip ettim. Plaka doğruydu. Taksiye bindim ve takip devam etti. Olasılıklar teorisinde gözlemci de deneyin bir parçasıdır. Ancak ben askeri müdahaleye inanıyordum. Dünya bir laboratuvarsa ben sabit bir etkendim. Sabit bir değişken, sabit bir katsayı. O kadar sabittim ki yoktum. Takibin birinci gününde edindiğim bilgiler hala istediğim yoğunlukta değildi. Trafikteki tepkileri, yürüyüşü, sokak çocuklarına verdiği yanıtlar, gösterişli bir kadına bakma biçimi ve benzer bilgiler. Belki bozulan bir asansörde saatlerce kapalı kalsaydık tanışabilir ve onu sorguya çekebilirdim. Ama böyle bir olasılık ne yazık ki yoktu. Çünkü girdiği binaların kapılarından geçemiyordum. İş merkezleri, spor kulüpleri, raporlarımı yazarken hayal gücümü asla kullanamayacağım için gözlemcinin gözlem konusuysa tanışmasına göz yumdum. Tanışmamız çabuk oldu. İş çıkışı gidilen bir barın erkekler tuvaletinde. Kendisini takip eden kadını fark edip etmediğini sordum. Tabii ki etmemişti ve tabii ki bara döndüğümüzde kadın gitmişti. Çünkü öyle biri yoktu. Ancak cümlelerin devamını getirmek zor olmadı. O gece içmek zorunda kaldım, kadehlerce, ama sarhoş olmadım çünkü çalışıyordum. İhtiyacım olan bilgileri ben sormadan anlatmaya başladı. Konuşmayı seviyordu, bütün genç iş adamları gibi. Sonuçta onu tanıdım. Sokaklarda geçirdiğim iki geceden sonra pansiyona dönüp yaşlı adama saldırıya uğradığımı söyledim. Çalınan paramdan kalanını vermek istesem de kabul etmedi. Odama kapanıp raporlarımı yazmaya başladım. Kağıt ve kalemle. Özetle adam kadına aşık değildi. Hiçbir zaman aşık olmamıştı. Ve aşık olduğu için para harcayacak bir kişiliğe de sahip değildi. Raporlarım okunduğunda verilecek olan karar ortaklık teklifinin kabulüydü. 6 ay içinde lokantanın yatırım masraflarını çıkardıktan sonra 13 bin lira kar elde edeceğini hesapladım. Ayrıca genç iş adamı müşterimin en yakın arkadaşına aşık olacak ve onunla evlenmek isteyecekti. Müşterimin lokantayı tek başına açma olasılığıysa kesinlikle iflasla sonuçlanacaktı. İflas, borçlar ve psikiyatrik ilaçlar. 10 gün sonra kadınla buluştuk ve raporları verdim. 10 gün boyunca verdiği parayla dayanmaya çalıştığım için zayıflamış olduğumu fark etti. Hasta olup olmadığımı sordu. Beni yemeğe davet edebileceğini söyledim. Ücretimin diğer yarısını almayı reddettim. O gece bir otel odasında seviştik. Çünkü abi geçici olarak evinde kalıyordu ve uykusu çok hafifti. Lokanta öngörülerime uygun biçimde işledi ve ilk müşterim bana, ikinci müşterimi buldu. Bu kez ücretim 5000 liraydı. İnternette dahil oldum. Bir web sitesi. Yağmur gibi müşteri. Bir ev kiraladım. 2 katlı. İkinci katına kimsenin çıkamadığı bir ev. Araştırmacı olarak işe aldığım farklı profillerden insanlarla bir bilgi ağı kurdum. Yaşlılar, üniversite öğrencileri, evsizler. Bana getirdikleri bütün bilgiyi ikinci katta duran kasamda biriktirdim. Kasanın genişliğine ve kompakt listenin inceliğine rağmen 3 kasa daha satın almak zorunda kaldım. Artık hizmetinden yararlanmak isteyen bir kişi sırasının gelmesini beklemek zorundaydı. Ve o sıra ancak 1,5 ay sonra geliyordu. 3 banka hesabımda toplam 660 bin lira vardı. Evden çıkışımın üzerinden sadece 9 ay geçmişti. Borsayla ilgilenmiyordum. Çünkü dünya üzerindeki gelişmeleri bir şehirdeki kadar kolay takip etmek mümkün değildi. Ayrıca dikkat çekmeye başlamıştım. Oysa olayların gelişine müdahale etmememin tek şart olduğu bir oyunda dikkat çekmek istediğim son şeydi. Ben de sıradan insanları müşteri olarak seçmeye devam ettim. Sıradan ve ücretimi karşılayabilen herkese kendilerini bekleyen olasılıklar bilgisini sattım. İlk müşterimle ilişkimi sona erdirdim. Ve bütün bu süre içerisinde sadece ailemin evinden çıkarken ayaklarımı saran Stan Smith'leri giydim. Evden ayrılmamın 9. ayında bir hata yaptım. 9 aydır ensemde duran düşünceyi alıp gözlerimin önüne getirdim. Bu düşünce kendi hayatımın olasılıklarını hesaplamaktı. 9. ayın sonunda ensemdeki baskıya dayanamayıp konuya odaklandım. Laplace Marquis'in lanetli varlığı içinde kurallar geçerli miydi? Bunu hiçbir zaman öğrenemedim. Ne kadar çözmeye çalışırsam denklemin içine o kadar gömüldüm. Çektiğim acı bütün zihnimi kapladı ve ısrarlı müşterilerime hizmet vermem olanaksız hale geldi. Önce yeteneğimi kaybettiğimi sandım. Kuralları tanıma yeteneğimi. Ancak gerçekte kendimi tanıyamadığım için acı çekiyor ve acı çektiğim için de kuralları göremiyordum. İçki içmeye başladım. 7. kadehten sonra zihnimin 4'te 3'ünü karanlığa yatıran içkinin bağımlısı oldum. Kendimi tanımaya çalıştıkça gerçekten uzaklaşıp kendi evimde kayboldum. Beni bulduklarında açlıktan ve içkiden ölüyordum. Kapıyı kıranlar ilk müşterimin çağırması üzerine gelmiş olan polislerdi. Eve girdiler ve onları sedyeliler takip etti. Bindirildiğim ambulans beni muayenelerin arasından geçirip doktor raporlarının önünde bekletti. Sonra da bu kliniğin kapısına kadar getirip bıraktı. 2 ay boyunca evden çıkmamış ve alkolle beslenmiştim. Eve ne olduğunu bilmiyorum. Evdeki kasalara, kasaların içindekilere, bilgi ağımın maaşlı örümceklerine, Laplace Marxizm'in sözünü hatırlıyorum. Bilmediklerimiz, bilemeyeceğimiz kadar çok. Tanrı'nın hala Tanrı tanımaz bir anarşist olduğunu düşünüyorum. Ve insanın da çamurdan üretilmiş bir maymun olduğunu. İkisi bir araya gelince mutlu bir son beklemek zor. Artık intihar etmek aklıma gelmiyor. Her yarım saatte bir ölmeyi düşünmüyorum. Yaşlanmak böyle bir şey olmalı. Uğruna ailemi yok ettiğim ve bir zamanlar aşık olduğum kadının adını bile hatırlamıyorum. Çamurdan bir maymun olmak böyle bir şey olmalı. İçkiyi terk ettim. Herhangi bir bağımlılığım kalmadı. Ne para ne alkol. Oysa kapitalizmin Türkçesi madde bağımlılığıdır. Ve her madde parayla satılır. Ama ben bıraktım. kapitalizmi de, alkolizmi de. Bir tatil köyündeyim. Aylık ücreti ödendiği sürece bütün yataklarında yatırılabilen bu binada bir aydır buradayım. Bu garip ve ıssız klinikte. Kimsenin bana inanmadığı bu yerde pansiyonun yaşlı sahibine benzeyen doktorların, ilk müşterime benzeyen hemşerilerin ve ilk müşterimin eski sevgisine benzeyen hasta bakıcıların arasındayım. Peki kliniğin ücretini kim ödüyor ve Stan Smith'lerim nerede? Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Stan Smith. S-T-A-N S-M-I-T-H Pierre Simon Laplace Markezi P-I-E-R-R-E S-I-M-O-N L-A-P-L-A-C-E M-A-R-K-I-S-I Napolyon Bonaparte N-A-P-O-L-Y-O-N B-O-N-A-P-A-R-T-E Beaumont and Auger B-E-A-U-M-O-N-T E-N-A-U-G-E